Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, ben teşekkür ediyorum hocam. Bugün gene dünya gündemi ve Türkiye'nin dünya gündemiyle birlikte iç içe geçmiş bir hali ön plana çıkıyor. Aynı zamanda ikinci bölümümüzde de hemen paylaşalım dinleyenlerimizle, Lübnan dosya konusunu ele alacağız. Ve öncelikle bu bölümümüzde dış gelişmeler ve Türkiye ile birlikte bugünlerde de dünya medyasının konuştuğu bazı hadiseler var. İşte yakın zamanda yaşadığımız Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyon üzerinden, gerekse HDP'lere yönelik operasyon üzerinden dünya medyası Türkiye'yi konuşuyor. Adeta Türkiye'de topa tutuyor diyebiliriz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Böyle başlayalım programımıza, çünkü Avrupa'nın, Batı'nın, ABD'nin tavrı bir taraftan da Türkiye'de eleştiriliyor. Bu durumu nasıl özetlersiniz?
Şimdi sevgili dinleyicilerimize şöyle kısa bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Bask ve Katalon bölgeleri, evet, var. Oralarda da bizim yapımıza benzer İspanya'dan ayrılmayı düşünen siyasi bir takım partiler ve teşkilatlanmalar söz konusu. Onunla ilgili adamları aldılar, apar topar hapse attılar. Hiç de Avrupa Birliği'nden böyle bir açıklama duymadık.
Evet.
Yani bütün dünya şunu biliyor ki geçmişten günümüze kadar Batı'nın bir çifte standardı ve ikiyüzlülüğü söz konusu burada. Şöyle ki, gerçekten insan hakları, demokrasi, adalet konusuna önem vermiş olsalardı bütün dünyayı terör diye ayağa kaldırıyorlar ve bugün PKK bir terör örgütü olduğunu kabul ediyorlar ve terör örgütlerinin hiçbirisi de dağda siyasi uzantıları olmadan, ekonomik destekçileri olmadan, onlara müstik yapılmadan ayakta kalamazlar. Bunların yurt içindeki uzantıları bizim bugün HDP dediğimiz ve onun değişik türevleri Suriye'de, Irak'ta, evet, işte Kandil'den İran'da, tutun da işte Pejak'tır, bir sürü alfabedeki harf bırakmadılar, isim koydular. Evet. Fakat bunlar tutuyorlar, Avrupa Parlamentosu'nun önünde çadır açıyorlar. Hı-hı. Hiçbir ses çıkarılmıyor. Evet. Ve aynı şeyin çeyreği kadarını Fransa'da, Almanya'da herhangi bir terör örgütü yapsın, dünyayı, evet, onlara zindan ederler. Amerika'da bir 11 Eylül saldırısı oldu. Amerika hızını alamadı, gitti Afganistan'ı bombardıman etti. Irak'ta rejimi değiştirdi. Hı hı. Saddam'ı devirdi. 1 milyonun üzerinde insanın ölümüne sebep oldu. Bu nedenle bunlar bize insan hakları, demokrasi dersi veriyorlar da 15 Temmuz'da darbe, hı hı, olurken, bizim 250 civarında insanımız şehit olurken, binlerce insan yaralandığında, İnanın bu kadar tepki göstermediler.
Evet.
Mısır'da darbe oldu. Sisi onların taraftarıydı. Bu kadar tepki göstermediler. Yani şu anda gerçekten bir milletvekilinin insan hakları ihlallerinden kaynaklanan böyle demokrat bir tavır sergilemiş olsalar biz ona saygı duyacağız ama,
evet,
niyet o değil. Niyet Türkiye'ye diz çöktürmenin bir değişik versiyonudur. Ancak Türkiye artık Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi kendi göbeğini kendi kesmeye başladı.
Evet.
Tekrar ediyorum, kendi göbeğini kendi kesmeye başladı. Bu içerideki hainlere karşı da, hı-hı, Suriye'de de, Irak'ta, evet, da, Halep'te de, Musul'da da, Kerkük'te de, Diyarbakır'da da bunu yakın bir gelecekte inşallah göreceğiz. Hı-hı. Bekleyin, inşallah Türkiye'nin yarınlarında daha güzel bir aydınlık gelecek olacağına ben kesinlikle inanıyorum inşallah. Evet.
Biraz da dilerseniz ayrıntılara inelim. Mesela Belçika'da yine bu hafta bir karar, skandal bir karar ortaya çıktı hocam. Belçika'da terör örgütü PKK'nın eylemlerinin terör eylemi olmadığı mahkeme tarafından onaylandı. Böyle bir karar çıktı. Gerçi savcılık itiraz etti buna. Bir itiraz söz konusu var Allah'tan ama Belçika'nın daha önceden de tutumu PKK'ya karşı malum Brüksel'de işte siz bahsettiğiniz çadır kurmalar vesaire. Şimdi bu kararı nasıl değerlendirmek gerekir? PKK'nın terör örgütünün eylemleri nasıl bir terör eylemi olarak kabul edilmez?
Şimdi bazı Avrupa kamuoyunda PKK'lılar sanki bir özgürlük savaşçısı, işte Kürt halkının özgürlüğü için savaşan bir özgürlük kahramanıymış gibi lanse ediliyor. Hadi diyelim ki bunu kabul ettik.
Evet.
Peki 90'lı yıllarda Sabancı Holding'in merkezinde Özdemir Sabancı'yı, bir holdingin en üst düzey görevlisini suikastla öldüren ve daha sonra Belçika'da yaşadığı bilinen Fehriye Erdal'la ilgili hiçbir şey yapmadı. 20 yıl geçti.
Evet.
Yani bu çok net bir terör hadisesidir. Yani dolayısıyla Avrupalı eğer bu Fehriye Erdal ve Sabancı suikastine terör demiyorsa, PKK'ya terör demiyorsa, terör olması için illa onların tanımlaması mı gerekiyor?
Evet.
Bu nedenle biz artık Batı'nın şablonlarına göre değil, hakkın, hukukun, adaletin terazisine göre, Türkiye aynı zamanda kendi milli çıkarlarına göre ne yapıp edeceğine karar verecektir. Şu anda bizim için en hayati konu kendi vatandaşlarımızla olan sözleşmemiz ve hukukumuzdur. Yani açıkçası benim kişisel kanaatim şudur ki bu HDP olayında Avrupa Parlamentosu ne demiş, Almanya ne demiş, Amerika bu olayı nasıl değerlendiriyor, bunu çok fazla umursamamak gerekiyor. Ancak Diyarbakır'daki, Van'daki, Hakkari'deki benim bin yıllık birlikte yaşadığım o Kürt kardeşimin nabzı nedir? Buna önem vermemiz lazım. Onları incitmememiz lazım. Onların bu terör örgütünün musallat olmasından kurtarmamız lazım. Mesela benim bir öğrencim vardı. İstanbul'un kenar mahallelerinde oturuyormuş 90'lı yıllarda. Hocam biz zengin bir, kendi çapımızda zengindik diyor o civarda. Çok sayıda işte koyunumuz, keçimiz vardı. Hayvancılıkla yaylaya çıkıyorduk. Ama teröristler geliyordu, bizden erzak istiyordu, ona veriyorduk.
Evet.
Arkasından jandarma geliyordu, bizi dövüyordu.
Niye diye.
Yardım, yataklık yaptınız?
Evet.
Dolayısıyla devlet orada tam otoriteyi sağlayamayınca bu insanlar
İki arada bir derede kalıyor.
İki arada bir derede kalıp şehirlerin kenar mahallelerine eklemlenmek zorunda kaldılar ve 90 sonrasında böyle bir varoş kültürü oluşmaya başladı. Onun için devlet en ucra mezrada yaşayan o Kürt vatandaşın hakkını, hukukunu ve güvenliğini sağlamayı garanti ederse ve o insanlar da buna inanırsa, inanın PKK diye bir şey kalmayacaktır. Hatta Osmanlı'da biz bunun çok değişik örneklerini görüyoruz.
Evet.
Osmanlı Devleti Müslüman'dan vergi alırken gayrimüslimden daha fazla vergi alırmış ve onun karşılığında da güvenliğini sağlamak zorundaymış.
Evet.
Bazı bölgelerde savaş olduğunda, istila olduğunda, yani Osmanlı'nın tebaası olan, bırakın bizim bu Kürt kardeşlerimizi, gayrimüslimlere dahi bir mütecaviz bir durum olsa, Osmanlı ordusu bunu koruyamadığında ondan almış olduğu vergiyi iade ediyormuş. Ben bu vergiyi seni koruma karşılığında. Dolayısıyla devletin asli görevi o insanların teröristlerin sultasında olmayacağını bilmesi gerekiyor. Mesela seçim öncesinde biz bunu yaşadık. 7 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütü elebaşıları gidiyor bir köye. Bu köyde kaç seçmen var? 90 seçmen var. Eğer 85 tane oy çıkarsa diyor, gelir sıradan 5 kişiyi öldürür gideriz diyor. Devlet burada yoksa elbette ki terör örgütü atını oynatır. Siz de o köy komple işte bu terörü destekliyor diye o insanları yaftalarsınız, damgalarsınız. Onun için birinci derecede gerek emniyette polis teşkilatının, gerekse kırsaldaki jandarmanın Doğu ve Güneydoğu'da tam devlet hakimiyetini kurduktan sonra ben oradaki insanların, halkımızın devlete olan güveninin hiçbir şekilde negatif olmayacağını düşünüyorum ve evet. Aramızda 1000 yıllık bir kardeşlik hukuk olduğunu inanıyorum açıkçası.
Evet hocam. Belçika'dan bahsettik, bir de Almanya ayağı var. Batı'nın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta Almanya'ya sert sözlerle yüklendi. Terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye teslim edilmemesiyle ilgili olarak ve biz de dedi Almanya'dan endişeleniyoruz dedi ve terörün yuvası olmuştur dedi. Çanak tutuyor teröre dedi Almanya ile ilgili olarak ve aynı zamanda Almanya Cumhurbaşkanlığı'nda bu HDP'ye yönelik operasyonlar üzerinden açıklamaları vardı ve bir taraftan da Türkiye'de aranan eski Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni Can Dündar'a yönelik onu kabul edeceğim şeklinde görüşme isteğini belirten açıklamaları vardı. Bu Almanya ve terör bağlamını da biraz konuşur muyuz hocam?
Şimdi Almanya ile ilgili iki konu var. Birincisi, bugün Alman siyasi iradesinin perde gerisinde çok uluslu güçler etkilidir. Evet. Almanya her ne kadar Avrupa'nın en büyük ekonomisi, işte 1 trilyon doların üzerinde ihracat yapan ve Avrupa Birliği'ni şu anda sırtlayan bir ülke gibi görünse evet. de ekonomik olarak, siyasi olarak Türkiye kadar bağımsız irade koyabilecek güçte değildir. Yani bugün dünyaya hükmeden Rockefeller aileleri, Rothschild'ler gibi yani karanlık mahfillerde toplanıp karar alan güçlerin adeta aldıkları kararı uygulayan bir devlet konumunda. Evet. Bunu bir kenara koyalım Almanya ile ilgili. İkincisi, Türkiye'den 1960 sonrası Almanya'ya giden ve orada bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen, iş kuran, işveren konumuna gelen on binlerce, yüz binlerce vatandaşımız var. Ve bu insanlar dinini, dilini, kültürünü koruyarak orada var olabilmeyi başarabilmişlerdir. Ve Türkiye'de seçimler olduğunda, onlara da oy hakkı verdiğimizde, Türkiye'den diyelim ki bir işte Cumhurbaşkanımız o seçim öncesinde bir miting yapmaya gidiyor. 100 bin kişi toplanabiliyor. Evet. Yani Almanya'da bir siyasetçi 100 bin kişiyi mitingde toplayamazken, siz Türkiye'den gidip orada o kalabalığı toplayınca bundan tedirgin olmaya başladılar. İşte bunu dengeleyebilmek için siz buralarda çok fazla gelip giderseniz, buradaki Türk toplulukla fazla ilgilenirseniz, biz de sizin içinizde bu şekilde bir takım dengeleyici unsurlar yaparız diye. Aslında onların, ne Kürtlerin özgürlüğüyle, ne de işte bu PKK'nın terör örgütü olduğunu bilmemekle ilgili bir eksiklikleri yoktur. İstihbarat örgütleri bunları çok iyi bilirler. Ama evet. buradaki konu Türkiye'nin Almanya üzerindeki bu ağırlığını birazcık, bu PKK'yı ve bir takım ayrılıkçı hareketleri destekleyerek bir dengeleme unsuru yapıyor. Yani siz, biz diyor rahatsız oluyoruz. Hatta telekonferansla hitap etmesine bile razı oldular, geldiler. Yani mani oldular. İşte deniyor ki bak, siz Türkiye olarak Almanya içerisinde bu tür her ne kadar demokratik bir takım hareketler de olsa, ya biz bunu başaramıyoruz, siz nasıl yapıyorsunuz gibisinden Türkiye'ye karşı verilen bir adeta bir dengeleme, bir balans ayarı diye ben açıkçası öyle değerlendiriyorum.
Evet hocam. Peki bu son dönemde Türkiye'ye yönelik çıkışların altında aslında söz dinlemeyen bir Türkiye'nin ya da bir liderin olduğunu söyleyebilir miyiz? Artık yapacak bir şeyleri kalmadı, çaresizler ve bu çıkışlarla bir şeyler yapmaya, bir şeyleri engellemeye mi çalışıyorlar? Dünle bugünkü Türkiye arasında ya da yeni Türkiye ile eski Türkiye arasında bu Batı'nın tavrında etkisi nedir hocam?
Şimdi Türkiye 1980'li yıllara gelinceye kadar ekonomik olarak, askeri olarak,
siyasi olarak,
bütün batılı kurumlara üye olmasına rağmen, işte NATO'dan tutun da Avrupa'da bir aklınıza gelebilecek her türlü örgüte üye olmuştur.
Evet.
Fakat orada etkisiz eleman konumundadır ve Avrupalıların verdiği ödevi harfiyen yerine getiren, hani sınıftaki en uyumlu öğrenci profili çizen bir ülkeydi. 80'den sonra Özal döneminde işte dışa açılma politikaları nedeniyle Türkiye yavaş yavaş işte kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi verdi. 90'lı evet. yıllar buhranlı bir gelgitler evet. yaşadı. Ama 2000'li yıllardan itibaren Türkiye artık hayır demeye başladı. Evet. Yani bu
özgüven
benim
kazandı.
Özgüven Hı-hı. kazandı hem de artık bu benim milli çıkarıma değil Hı-hı. dememeye başladı.
Evet.
Önceden Türkiye böyle bir şey söyleyemezdi. Yani Almanya Türkiye'ye bir şey söylemişse, Amerika Türkiye'ye bir şey söylemişse mutlaka iyi bir şey söylemiştir. Çünkü evet. Batı bizim adımıza bizi hayrımıza şeyler diye böyle inandırılmıştık. Yani evet. Batı'dan gelen her şey iyidir, güzeldir, hoştur.
Bunu 200 yıl öncesine kadar gidebiliriz
Tanzimat'a
herhalde,
kadar da gidebiliriz bunu.
Evet.
Ama bu Afrika'daki sömürgelere uygulanan bir politikadır. Sonra evet. Türkiye'de düşünen insanlar hem de ekonomik olarak hesap kitap yapınca aslında Batı'dan gelen her şeyin Türkiye'nin çıkarına olmadığını hı hı. ve bunun bir hesabını kitabını yapılması gerektiğini, çekedilmesi gerektiğini, bazı politikaların Türkiye'nin milli menfaatlerine uymadığını söylemeye başladığında ki Amerika'ya bile bazı konularda hayır dediğimizde ki ilk işlem işte bu Irak işgali sırasında Amerikan askerinin Türkiye'ye konuşlanmasını evet. engelleyen o 1 Mart tezkeresinden kalan bir hıncı vardı Amerika'nın. Hı-hı. İşte bizim askerlerimizin başına çuval geçirilme hadisesi.
Evet.
Ondan sonra başlayan süreçler içerisinde hep şunu gördük. Batı eski Türkiye'yi arzuluyor. Hı-hı. Artık göremeyeceğini de bildiği için bu son yapılan hareketler biraz da intikam alma amaçlı. Hmm. Yani bana yar olmuyorsan seni kimseye yar etmem. Yani evet. Mantığıyla hmm. Türkiye'nin burnunu sürtmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken de Türkiye'nin dostluğunu, müttefikliğini evet. ve geleceğe dönük birlikte yol yürüyeceğimiz birçok şeyi kaybetmiş oluyor. Şunu unutmayalım ki bizim Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacımızdan daha fazla Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var.
Evet.
Almanya evet. başta olmak üzere. NATO'da bizim NATO'ya ihtiyacımız olduğundan daha fazla NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Çünkü NATO'nun amblemi artık kırmızı değil yeşildir. Düşman amblemi. Yani
evet.
Dolayısıyla bütün İslam coğrafyası üzerinde tatbikatlar yapıyor. Türk ordusunun yanında görünce işte biz İslam'a karşı değil teröre karşı diye de bir perdeleme harekatı yapıyor. Onun için Türkiye'yi kaybetmek hiçbir şekilde işine gelmez. Zaten yapılan harekat da Türkiye'yi NATO'dan atmak, Türkiye'yi
evet.
Avrupa'dan uzaklaştırmak değil. Türkiye'nin nedamet duyup aslında Avrupa'sız, Amerika'sız yapamayacağını,
evet.
işte Rusya'dan, Çin'den, Orta Doğu tırnak içinde söylüyorum. Orta Doğu evet. bir bataklıktır, Orta Doğu bir kaostur. Ancak biz Avrupa'yla, Batı'yla birlikte yürürsek
evet.
sulh ve selamete ereriz mantığı vardır.
Hı hı.
Ve darbeyi yapanların isim de zaten yurtta sulh konseyiydi.
Evet.
Hep bize sulh diye kandırdılar. Ve eğer sulh yapmak istiyorsanız cenge hazır olmanız gerekiyor.
Evet, evet. Hocam şimdi İsrail'e bir göz atalım dilerseniz.
Evet.
Daha doğrusu Filistin'e. Orada zulümler devam ediyor. İsrail Hı-hı. zulmü devam ediyor. Ve tabii Batı'nın çift standartını gene burada da görebiliriz. Yıllardır devam ediyor ama tek ses çıkmıyor. Şimdi de ezan üzerinden bir Filistin'e yönelik baskı var. Ezan sesinin susturulmasına yönelik. Zannedersem Kudüs müftüsünün de bir açıklaması var. Rahatsız olan çeker gider şeklinde.
Orada küçük bir bilgilendirme
buyurun,
yapmak
buyurun
istiyorum. Şimdi Kudüs şehri 1967 Arap-İsrail Savaşı'na hı hı. kadar Selahaddin Eyyubi döneminden bu yana hı hı. bir İslam şehridir.
Evet.
Ancak İsraillerin Kudüs'ü işgaliyle birlikte Kudüs'ün batı kesimi
evet.
tamamen Yahudilerin denetimine geçti.
Hı hı.
Doğu Kudüs ve etrafındaki kasabalar, köylerle birlikte hala Ürdün Efkaf Bakanlığı'nın göndermiş olduğu din görevlileri tarafından bugün Mescid-i
evet.
Aksa'da dahil olmak üzere böyle bir statüye sahiptir. Şimdi İsrail Doğu Kudüs'ün kenar mahallelerinde verimli toprakların olduğu yerde stratejik
evet.
konumda olan yerlere Yahudi yerleşimcileri için yeni binalar iskan etti ve oraları büyük duvarlar ve tel örgülerle kuşatarak
evet.
onlara yaşam alanları oluşturdu. Ve hatta o Yahudi yerleşimcilerin rahat edebilmesi için öyle duvarlar ördüler ki, mesela Mescid-i Aksa'ya 20 kilometre mesafedeki bir köyde olan bir genç söylemişti. O kadar duvar var ki diyordu, ben 5-6 saatte ancak gidebiliyorum Kudüs'ten köyüme.
Evet.
Şimdi o insanlar, o Yahudi yerleşimciler bu defa da ezandan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Onu ifade edenler, yani sizin Kudüs ile oradaki köyler, kasabalar arasında en verimli mümbit arazilerin oraya Yahudi yerleşimciler iskan etmişler. Evet. Ve o köyden gelen ezandan, şehirlerden, yani Doğu Kudüs'te ve Müslümanların olduğu bölgedeki ezandan rahatsız olduğunu söylüyor. Kudüs müftüsü de defolup gitsinler derken, zaten oradaki yerleşimciler Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka göre de gayrimeşrular.
Evet.
Yani siz tapulu Filistinli arazilerinin toprakları üzerine iskan kuruyorsunuz ve o insanları kendi topraklarından atıyorsunuz. O da yetmiyormuş gibi, şimdi bizim konforumuzu bozuyor, kulak konforumuzu bozuyor diye ezan sesini kısılmasını istiyorsunuz. Bu artık gerçekten sözün bittiği yer.
Evet. İkrime Sabri, ezan kıyamete kadar devam edecek demiş. İnşallah da öyle
İnşallah.
Olacak.
İnşallah. Çünkü o sadece Filistinlerin meselesi değil, bütün İslam dünyasının, özellikle Türkiye'nin meselesidir. Çünkü biz tesbihin imamesiyiz.
Evet.
Yani bütün bu tür konularda nasıl ki Batı dünyasının bugün Avrupa'daki sözcüsü Almanya ve bütün dünyadaki sözcü Amerika'ysa, İslam coğrafyasında da bu işin sözcülüğünü ve liderliğini Türkiye yapıyor. Evet. Elhamdülillah, biz de bundan memnunuz.
Evet. Hocam, geçen haftanın önemli dış hadiselerinden biri de hakikaten içimizi son derece yakan bu mülteci dramları. Gene bir tekne faciası, 239 kişinin boğularak can verdiği bir Akdeniz'de mülteci faciası yaşandı ve bu böyle zaman zaman devam ediyor. Aralıklarla maalesef canlar yitip gidiyor. Bu mülteci sorunu ne zamana kadar böyle gider?
Mülteci sorunu başlı başına konuşulması gereken bir konu. Evet. İnşallah önümüzdeki programlarda bu konuyu daha detaylı bir dosya olarak ele alıp inceleyelim. Ancak şöyle bir tanımlama yapayım.
Evet.
Hiç kimse bağını, bahçesini, tarlasını, evini, ailesini terk edip gitmez. Ancak bombalar üzerine düşüyorsa insan her şeyini terk edip gidiyor. Veyahut da biz 17 Aralık 17 Ağustos depremini yaşadığımızda gördük ki can havliyle evimizi terk ettik, sokaklara kaçtık.
Evet.
İşte mültecilik böyle bir şeydir. Yani can korkusuyla en değerli varlıklarınızı geride bırakıp,
vatanınızı
bırakıp bir valizin içine sığdırabildiğiniz ne varsa geliyorsunuz perperişan. Ve bugün, önceki gün haberlerde çıkmıştı, bir Suriyeli çocuğun kaldırımı yastık yapıp uyuduğunu ve 8 kişi, 10 kişi, hatta 2-3 aile bir evin içerisinde sığıntı gibi kalıyorlar. Bu insanlar bunu tercih olarak yapmıyorlar, zorunluluk olarak yapıyorlar. İşte bunun sebeplerini, gelecekte dünyaya etkilerini bir geniş bir dosya konusu olarak inşallah önümüzdeki haftalardaki programlarda görüşmek dileğiyle bunu daha kapsamlı bir şekilde ele alıp inceleyelim.
İnşallah hocam. Vaktimizin sonuna geldik, bu bölümümüz için konuşuyorum. Birazdan ikinci bölümümüzde değerli dinleyenler, Lübnan dosya konusuyla tekrar birlikte olacağız ve Halil Kurt Hoşam'ın Lübnan'a dair aydınlatıcı, açıklayıcı bilgilerini inşallah öğreneceğiz hep birlikte. Değerli dinleyenler, aranın ardından Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la dosya konusunda bu kez Lübnan'ı ele almak üzere tekrar sizinle birlikteyiz. Hocam, geçen hafta, daha doğrusu ondan önceki hafta Lübnan'da uzun süren bir cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlanmıştı ve Michel Aoun Lübnan'ın 13. cumhurbaşkanı olmuştu. Şimdi Lübnan'ın çok parçalı bir yapısı var. O gün bu konuyu kısaca değerlendirirken bahsetmiştiniz. Onun üzerine de zaten genişçe bu konuyu dosya konusu yaparak ele alalım demiştiniz. Lübnan'ı konuşmaya nereden başlayalım diye soracak olursak herhalde Lübnan'ın coğrafi yapısı itibarıyla oluşturduğu beşeri hayata da bir etkisi var. Bu coğrafyanın toplumu nasıl şekillendirdiğine dair neler söylersiniz? Nereden başlayalım buyurun?
Şimdi biz coğrafyacılar kendi alanımızı, coğrafyayı şöyle tanımlarız. İnsan ve mekan ve bunun etkileşimi deriz. Yani siz mekanı bilmeden, onun üzerinde yaşayan insanı bilmeden orayla ilgili söyleyeceğiniz sözlerde çok isabet sağlamayabilirsiniz. Evet. Bu nedenle Lübnan şu anda günümüzde işte 10 bin kilometre karelik küçük bir alan. Fakat tahmini olarak 4,5 milyon civarında nüfus var. Uzun yıllardan beri de, çok uzun yıllardan beri de Lübnan'da nüfus sayımı yapılmıyor. Çünkü demografik yapının gerçek durumun ortaya çıkması da istenmiyor.
Neden istenmiyor?
İşte onu önce bir tarihi süreç olarak bugüne getirirsek sevgili dinleyicilerimizin anlaması için. Şimdi Lübnan dediğimiz coğrafya Doğu Akdeniz'de nüfusunun kayır ekseriyetini Arapların oluşturduğu bir bölge. Burada deniz kıyısından itibaren 160 kilometre uzunluğunda kuzey-güney yönünde uzanan bir Lübnan dağları var. Dağlarla deniz arasında çok güzel, yani insanların yaşamasına elverişli, tarih boyunca Fenikelilerden Roma'ya, Roma'dan Bizans'a, oradan İslam coğrafyasında birçok muhaddisin de gelip yerleştiği, hadis rivayet ettiği bir bölge. Çok güzel bir coğrafya. Sonra bu Lübnan dağlarından sonra Beka Vadisi vardır, bir ta Afrika'dan başlayıp Maraş'a kadar dünyanın en büyük çöküntü alanı. Arkasından Anti-Lübnan dağları. Demek ki bir kıyıda güzel bir düzlük var. İki dağ sırası arasında da Beka Vadisi var. İşte bu iki dağ sırası, iki düzlük, biri kıyıda bir iç kesimde. Ve burada farklı etnik dini gruplar tarih boyunca kendilerine hayat sahası bulabilmişlerdir. Mesela bugün için Sünni Arap nüfusu kıyının denize bakan yamaçlarında yaşadığını biliyoruz. O Beka Vadisi'nin olduğu kesimde Hristiyan topluluklar olmuştur. Bugünkü Şii ve Hizbullah'ın daha çok olduğu yerler ise Güney Lübnan, İsrail sınırına yakın olan bölgelerdir. Yine orada Dürziler var, Grek Ortodoks Hristiyanlar var, Katolik Maruniler var. Dolayısıyla küçücük bir 10 bin kilometre karelik bir coğrafya içerisinde aşağı yukarı 1000 yıldan beri çok etnik ve dini grupların bir arada yaşadığını, tarihi süreç içerisinde de bu grupların zaman zaman bu coğrafyaya hakim olduğunu görüyoruz. Onların hakim olması da o bölgeyi idare eden güçlerle alakalıdır. Mesela Müslümanlar bölgeyi daha çok işte Hazreti Muaviye zamanında fethediyorlar. İşte Şam başkent olduğunda burada bir Trablus şehri var. Buraya da Trablus Şam demişler. Mesela İslam coğrafyasında şöyle bir baktığımızda iki tane Trablus vardır. Biri Osmanlı'da, ikisi de Trablus olunca mesela şöyle örnek vereyim. Kara Ağaç vardır şu anda Anadolu'da. Biri Şarki Kara Ağaç'tır, biri Manisa Kara Ağaç'tır. Kırkağaç diyoruz veyahut da şey Edirne Karaağaç.
Ya da Ereğli diyelim. Konya Ereğli, Karadeniz, Marmara.
İşte Libya'nın başkenti Trablus var. Bir de bu Lübnan'daki Trablus var. Dolayısıyla buraya Trablus Şam demişler. Sur demişler. Evet. Çok güzel yaşamaya elverişli yerlerdir. Ve Lübnan'ın bayrağı da sedir ağacıdır. Anadolu'da buna katran ağacı derler. Tarihi dönemlerde bu katran ağacından binalar, tarihi abidevi yapılar, gemiler inşa edilmişler. Ve dünyadaki o dönemin işte Venedik, Ceneviz ve ticaret gemilerinin birçoğu bu sedir ağaçlarından yapılmış. Evet. Dolayısıyla Lübnanlıların ataları Fenikeliler, denizci ve tüccar bir kavimdir. Yine Afrika'da, Amerika'da Arap kökenli 100 tane tacir görseniz, ticaret yapan esnaf görseniz, diyelim ki Gana'ya gitseniz, Nijerya'ya gitseniz, en az yarısı Lübnan kökenlidir. Yani Lübnanlıların böyle bir ticari kültürleri vardır. Mesela Türkiye'de Telekom'un hissedarlarından o Hariri ailesi de yine Lübnanlıdır. Yani yine Araplar içerisinde en entelektüel olan insanlar Filistinliler ve Lübnanlılardır. En çok kitap okuyan, hı-hı, okur, yazar, düşünen vesaire. Yani Lübnan'ın böyle bir özelliğinin, evet, olduğunda bilmekte fayda, hı-hı, var. Yani Arap dünyasından çıkan entelektüellere bakın, ya Lübnan ya Filistin kökenlidir.
Evet.
Bu yönde dikkate alalım. Şimdi bu coğrafyada mesela Fatımiler Mısır'da hakim olduğu dönemde Şia ön plana baskın geçmiş. Evet. Ve dolayısıyla oradaki Şii bir takım unsurlar bugün Suriye'yi de idare eden, hı hı, biliyorsunuz Şia'nın bir fırkası olan Nusayriler, evet, var. Yine İsmaililer, hı hı, var. Yani içerisinde, yani Şia'nın bu alt grupları var. Onlar ön plana çıkmış. Lübnan'da etkili olmuşlar.
Evet.
Memlükler döneminde Sünni Araplar yönetimde biraz daha, evet, ön plana çıkmış. Osmanlı enteresandır. Orada Dürzilerle iş yapmayı daha çok tercih etmiştir. Hı hı. Fransızlar manda yönetimine geçtiğinde ise Katolik Marunilerle, çünkü Fransızlar Katolik olduğu için, evet, oradaki Marunileri ön plana çıkarmış. Bu nedenle de işte orada yaşayan etnik dini topluluklar, o bölgeye hakim olan, dominant olan unsur kimse, onların kurmuş olduğu sistematiğe göre yönetilmiş.
Evet.
En son Fransız mandasına göre Lübnan devlet yapısı şekillendirildiği için Fransızlar da Katolik Marunilere öncülük yapması için Lübnan Anayasası'na göre Hristiyan Katoliklerden olması gerekiyor Cumhurbaşkanı.
Böyle bir şart var, kesin bir anayasaya,
evet,
göre şart.
Anayasaya göre başbakan Sünni Araplardan, evet, meclis başkanı Şiilerden olmak zorunda.
Evet, üçe bölünüyor.
Şimdi bakıyorsunuz ülkenin 1970'li yıllarda bir iç savaş çıkmış.
Hı hı.
Daha önce Beyrut Orta Doğu coğrafyasının en büyük ticaret, alışveriş ve antrepo merkeziymiş. Bütün, evet, gemiler orada yükünü indirir, boşaltır. Oradan Orta Doğu'ya dağılırmış. 1970'li yıllarda Beyrut iç savaşla birlikte artık, hı hı, bugünkü Halep gibi yıkılıp yakılınca Dubai onun yerini aldı.
Hı.
Bakınız 1970'e kadar,
evet,
Orta Doğu'nun bu şekilde ticaret merkezi Beyrut'tu. Şimdi, evet, Dubai'nin bu kadar ön plana geçmesinin sebebi, ben işte 2007'de gitmiştim Dubai'ye. Bütün Afrika'dan, Çin'den tüccarların orada olduğunu gördüm. İşte Uzak Doğu malları geliyor orada, oradan bütün Orta Doğu'ya, Afrika'ya dağıtılıyor. Bir zamanlar Beyrut'muş bu,
evet,
konumda olan. Dolayısıyla Lübnan uzun süren iç savaş yaşadı. Bunun sebebi de Amerikalılar müdahil olmak istediler. Orada şu anda Amerikan Üniversitesi var, Fransa'nın üniversitesi var, Saint Joseph, bizdeki o özel Fransız liseleri, evet, Amerikan kolejlerinin bir benzerinin Lübnan'da olduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla Amerika orada biraz dominant olmak istedi. Fakat İran'la Amerikan arasının biraz bozuk olmasından dolayı İran o dönemde Amerikan karşıtlığının bir versiyonu olarak İsrail sınırına yakın Şiileri o bölgede teşkilatlandırdı, silahlandırdı. Bugün Lübnan ordusundan daha güçlü Hizbullah var. 100.000'e yakın silahlı milisinin olduğu, evet, söyleniyor. Ve o Hizbullah'ın da karşı çıkmasıyla Amerikan etkisi orada kırılmaya çalışıldı. Amerika, hı hı, oradan gitti. Ve ayrıca demografik yapıyı değiştiren bir unsur İsrail.
Evet.
Filistin topraklarını, hı hı, işgal edince özellikle Batı Şeria bölgesinden ve bugünkü İsrail toprakları içerisinden yüz binlerce Filistinli Sünni Müslüman Arap bir kısmı Ürdün'e,
bir kısmı
Lübnan'a geçti. Lübnan'a geçince Lübnan'daki demografik yapı bir de ondan sonra, hı-hı, değişti.
Evet.
Artı güneydeki o Şiilerin yaşadığı bölgede doğurganlık fazla olduğu için onların nüfusu arttı.
Evet.
Katolik Maruniler, Grek Ortodokslar ve bir takım gayrimüslim unsurlar bu Lübnan İç Savaşı sırasında zengin ve aristokrat aileler oldukları için can güvenliği nedeniyle
kaçtı.
Avrupa ülkelerine, Fransa, Amerika başta olmak üzere ülkelere göç ettiler ve nüfusları oldukça azaldı. Fakat şu anda Lübnan hala o soğuk savaş dönemi öncesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzene göre idare edilmeye çalışılıyor.
Evet.
Ve bir avuç işte Katolik Maruni hala Cumhurbaşkanlığını tek elinde bulunduruyor. Hı hı. Ve o yapıya göre idare edilmeye çalışıldığı için ise bu defa Cumhurbaşkanı seçilemiyor.
Çıkaramıyorlar.
Ve sistem kilitleniyor. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede nüfus sayımı yaptırmıyorlar.
Kim yani Avrupalıların batılı güçler diyoruz.
Batılı evet. Güçler mesela işte Avrupa'nın çifte standartına bir örnek vereyim. Hı hı, Makedonya, buyurun. Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna gibi ülkeler Avrupa Birliği'ne müracaat ettiğinde diyor ki çok düzenli nüfus istatistiklerinizin olması lazım. Derhal nüfus sayımı yapacaksın, nüfusun etnikliğini, yapısını, işte yaş yapısını, işte kaç genç, hı hı, nüfusunuz, yaşlı nüfusunuz, eğitim durumunuz, hepsini bilmek istiyoruz diyor. Fakat Lübnan'a gelince nüfus sayımı yaptırmıyorlar.
Evet, çünkü aleyhlerine olacağı için.
Yani işte evet. Avrupa'nın her olaya bakışını böyle değerlendirebilirsiniz. Yani bir standardı var Avrupa'nın ama kendi çıkarına uyduğu zaman standardı vardır. Evet. Siz teröristseniz bile, eli kanlı katilseniz bile onların çıkarlarına hizmet ediyorsanız sizin bu yönünüz hiç...
Özgürlük savaşçısı, demokrasi savaşçısı yani, olabilirsiniz.
Her şey evet. Olabilirsiniz evet. Ama terörist olmazsınız.
Evet.
Bu nedenle işte Lübnan'da da çok enteresandır. Nüfus sayımı
evet.
Yaptırmıyorlar.
Evet.
Buradan daha ötesi yok. Yine Lübnan'da şu anda Sünni Arapların liderliğinde Hariri ailesi vardır.
Evet. Ve kimdir Hariri ailesi?
Bu Hariri ailesini şöyle kısaca tanıtacak olursak.
Evet.
Bugün işte... Refik Hariri suikastle evet. Öldürülmüştü. Daha önce biliyorsunuz. Onun oğlu Saad Hariri. Refik Hariri'nin eşi şu andaki Suudi Arabistan kralının Selman'ın kız kardeşiydi.
Evet.
Dolayısıyla şu anda Saad Hariri de şu anda yeğeni konumundadır.
Evet.
Yani Lübnan'daki Sünni Araplarla Suda hanedanlığı arasında bir akrabalık bağı vardı. Şu an evet. Saad Hariri Kral Selman'ın yeğeni. Dolayısıyla Saad Hariri onun dayısı. Hı-hı. Saad Hariri'nin dayısı oluyor Kral evet. Selman. Böyle bir akrabalık bağı vardır. Bu nedenle Suudi Arabistan'la Lübnan'ın böyle bir bağı vardır. İran'la Lübnan'ın Hizbullah üzerinden. Çünkü İran Orta Doğu coğrafyasındaki bütün savaşlarını, hesaplarını Lübnan Hizbullah üzerinden yapıyor. Bugün evet. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ülkenin %80'ini ele geçirmişti. Esed rejimini devirmek üzereydi. Lübnan Hizbullah'a direkt
müdahil oldu.
Ve dolayısıyla Suriye ordusundan çok daha fazla etkin oldu.
Evet.
O direnişin kırılmasında, hı-hı, ve iç savaşın bu noktaya gelmesinde. Gelmesin. Yani İran artık Orta Doğu coğrafyasında fiilen o Lübnan Hizbullah'ı üzerinden harekatını yapıyor. İsrail'le olan mücadelesinde, Suriye'deki, Orta Doğu coğrafyasındaki müdahalelerini Lübnan Hizbullah'ı adeta İran'ın oradaki kurşun askeri konumunda diyelim, biraz evet. daha inceltelim.
Evet.
Ancak Lübnan'la ilgili bir diğer konu Suriyeli mülteciler.
Evet.
Yani Lübnan'ın 4,5 milyon nüfusu var diyoruz. 1 milyon civarında bir Suriyeli mülteci var Lübnan'da. Şimdi şöyle düşünün, Türkiye'nin yaklaşık 80 milyon nüfusu içerisinde 3 milyon evet. mülteci var. Orada nüfusa göre çok daha fazla bir oran teşkil ediyor.
Evet.
Artı Lübnan'da etnik kültürel yapı farklı olduğu için mesela bir Katolik Maruni için, Grek Ortodoks için çok fazla anlam ifade etmiyor oradaki Müslümanların. Aç, sefil, perişan, hı-hı, olması. Oradaki mülteci çadırlarını ziyaret eden bir gözlemcinin ifadesi onlarca metre ileriden çok kötü kokuların geldiği, yani evet. çok basit tuvalet imkanlarının bile sınırlı olduğu ifade, hı-hı, ediliyor. Yani Türkiye'deki mülteci kamplarıyla Lübnan'daki Suriyeli mülteci kampları arasında dağlar kadar fark olduğunu
evet.
ifade edelim. Yani Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sağlamış olduğu imkanların da burada ne kadar
önemli
olduğunu ifade edelim. Yani Lübnan gelecekte de çok konuşulacak bir bölgedir.
Evet.
Alanı küçüktür, hı-hı, ama etkinliği büyüktür ve coğrafyacılar Anadolu için Küçük Asya derler.
Evet.
Lübnan için de Orta Doğu'nun küçük bir minyatürü derler. Yani Orta Doğu'da aradığınız ne varsa din, dil, etnik, kültürel yapı bakımından hepsinin küçük bir özetinin Lübnan'da olduğunu söyleyebiliriz. Yani Lübnan coğrafyası hakikaten girift, iç içe girmiş farklı dini, etnik, mezhepsel yapıların olduğu ve bunun da tarihten ta Haçlılara kadar dayandığını söyleyebiliriz.
Evet. Peki son olarak şunu soralım. Vaktimiz artık son bir iki dakika içerisinde hocam. Lübnan'da Cumhurbaşkanlığın etkinliği nasıl siyasi yapı içerisinde söz sahibi olma durumu?
Şimdi Lübnan'da denge yani şimdi Batılılar ülkelerde bu şekilde yapıyı oluştururken biri bir adım öne geçtiğinde öbürü onun önüne pranga kursun diye. Evet. Mesela başbakanın, meclis başkanının, cumhurbaşkanının hep birbirlerini dengeleyici yönleri vardır. Yani tek başına hiçbiri ülkede ipleri ele alabilecek güce sahip değil. Dolayısıyla da hepsinin elinde bir takım atraksiyonlar olduğu için de Lübnan'da dişe dokunur karar almak pek mümkün olmuyor.
Evet.
Zaten şu anda çok hırslı ve 80 yaşını geçmiş olan yeni cumhurbaşkanı işte Saad Hariri'ye başbakanlığı işte Hizbullah'la anlaşıp cumhurbaşkanlığını, çünkü Hizbullah'la arası iyiydi. Sonra Sünni Araplara yakınlaştı. Yani cumhurbaşkanı olmak için bütün kesimlere mavi boncuk dağıtarak iktidara
dengeleri
geldi.
Dengeleri şey yaptı yani.
Fakat
dikkat etti dengelere.
Fakat tek yegane amacı cumhurbaşkanı olmaktı. Cumhurbaşkanı oldu ama bundan sonra işinin çok kolay olmadığını söyleyebiliriz. Hı-hı. Çünkü birçok olmaz şeyleri, olmayacak şeyleri vaat ederek perde gerisinden o koltuğa oturdu ve yakında bunun da kokusu çıkacaktır diye düşünüyorum.
Yani bir karışıklık, bir sıkıntı
yani
bir yerde.
Yani herkese mavi, yani bizim bir ara başbakanlarımız ev anahtar vaat ederek seçim propagandası yaptığı gibi şu anda mevcut cumhurbaşkanının da bütün kesimlere bu şekilde perde gerisinden vaatlerde bulunduğunu biliyoruz.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Lübnan'ı enine boyuna konuştuk. Geçmişten bugüne siyasi yapısı, coğrafi yapısı her şeyle konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya yeni gündem başlıklarıyla ve yeni bir dosya konusuyla Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Ve verdiği bilgiler için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Halil Hocama, Halil Kurt Hocama çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.